Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve mutahhiruke minellezîne keferû ve
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğa harikalar ve bakir bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönleri de sahiptir.
Bugünkü sohbetimizde sizleri İran'ın Mama Tenzip çay ve ırmakları ile tanıştırmak istiyoruz.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağları, hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğa güzellikleri ve manzaralar insanı büyülüyor.
İran'ı harikalar dünyası olarak tanıtabiliriz. Her köşesinde binlerce eşsiz ve el değmemiş bölgeler, gizli defineler gibi keşfedilmeyi bekliyor. Hiç şüphesiz dört mevsimi aynı zamanda yaşayabileceğiniz, dünyada eşi benzeri olmayan doğa harikalarını görebilirsiniz. Muhteşem şelalelerinden gizemli ormanları ve kaynayan nehirleri bir yana, İran dünyanın nehir cenneti olduğu da söylenebilir. Tatlı su nehirleri, sıcak su ırmakları, tuzlu su ırmakları. Fakat bu akarsuların en şaşırtıcılarından biri de ülkenin güneyinde Ramhormuz kentinin doğal Mamatin Zif çay ve ırmaklarıdır.
Zif çay ve ırmakları ender fenomenlerden biridir. Doğal zift en doğal yollarla ve kendiliğinden akan bir akarsu gibi yer altından kaynayarak yeryüzüne çıkmayı başarıyor. Bazen de su ile beraber olabiliyor. Ramhormuz kentinin turistik cazibelerinden olan Mamatin Zif çayı ise İran'da Ulusal Eserler Listesi'nde kayda alınmıştır. Bu ilginç ve ender doğa harikası ile daha yakından tanışalım.
İran'ın güneyinde ve Ahvaz kentinin 116 kilometre doğusunda bulunan Ramhormuz kentinin yaklaşık 4000 yıllık maziyle birçok doğal ve hayret verici güzelliğe sahip olduğu biliniyor. Bu kent eskiden Semengan olarak bilinirdi, fakat dönemin padişahı Sasani Hormuz'un hastalanması ile payitahtını Esthar kentinden Semengan'da intikal ettirir ve bu kentte şifa bulduğu için Semengan adını Ramhormuz olarak değiştirir. Ramhormuz, Huzistan ilinde Şuş kentinden sonra başkent olan ikinci kenttir.
Bu tarihi kent doğal ve şaşırtıcı kaynaklar açısından çok dikkate değerdir. Bu harikalardan biri ise bin yılları aşan tarihi miras ve servete sahip olan Ramhormuz'un 25 kilometre kuzeydoğusunda Mamatin bölgesinde bulunuyor. Siyah altının bazen kaynayarak yer altından çıkarak akan Mamatin doğal zif çay ve ırmakları bu ilçenin en çekici ve görmeye değer çekici yönlerinden biridir.
Dünyada siyah altın olarak bilinen zift burada doğal ve yerden kaynayarak yeryüzüne çıkıyor. Mamatin'de bulunan 10 doğal zift, ırmak ve çay tıpkı doğal tandırlar gibidir. Ve az sulu ve iki tarafı büyük çakıl taşları ve saroç harcından oluşan bir yatakta akıyor. Petrol ile karışık olan bu siyah altın siyah renkli nehirlerde akıyor ve Ramhormuz sarı nehri ile karışarak yoğunluğu azalıyor, daha da ileride tarım arazilerine ulaşıyor.
Nehrin derinliği 2 metreye ulaşan bölgelerde petrol ve ziftin yoğunluğu azalıyor ve burada ise doğanın bir diğer harika manzarası dikkat çekiyor. Yani berrak suyun ziftin karanlığına galebe çaldığı yerde. Bunun sebebi de petrol ziftle karışmasına rağmen çok sayıda balığın burada yaşayabilmesidir. Tabii ki bu da doğanın heyecan veren manzaralarından biridir. Irmağın yakınlarında eski dönemlerden geriye kalan bazı fırınlar var ve hala tamamen sağlam duruyorlar. Fırınlar eski dönemlerde zifti sudan ayırmak için kullanılırmış.
Yöre halkının efsanelerine göre ırmak ve içindeki siyah zift, pehlivan Esfendiyar ile savaşta ölen ejderhanın kanıymış. İran ve Huzistan ilinin ilginç ve şaşırtıcı fenomenlerinden biri olan bu ırmakların nasıl bir işlevi olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. İran'ın antik tahtı Cemşit Sarayı'nın kazılarında bulunan levhalar, Hahameneşilerin zifti kullandıklarını gösteriyor. Hatta bazı kapların yapımında bile kullanılıyormuş.
Mazisi milattan 34 asır öncesine dayanan ve İran'da ilk yazı ve kitap kalıntılarının bulunduğu Çoğamish tepesindeki arkeolojik kazılarda yapımında zift kullanılan kaplara rastlanmıştır. Bulunan kapların çok eski dönemlere ait olduğundan ziftin ilanlar döneminde ziftin kullanıldığını gösteriyor. İranlılar ayrıca akan petrol ırmaklarını askeri sanayide de kullanıyormuş.
Fakat günümüzde Huzistan ilinin Behbahan Galen köy sakinleri zift ırmakları en çok kullanan kesimlerdir. Onlar bu zifti kuru ekmek saklamak için kapların kaplanması, hatta kırıkların tedavisi için alçı yerinde kullanıyorlar. Gerçi yapılan bilimsel araştırmalar Mamatin zift ırmaklarındaki ziftin havaalanlarını uçuş pistleri için en iyi bileşenlere sahip olduğunu gösteriyor. Fakat bu konu hala işletmeye açılmamıştır.
Eğer Mamatin zift ırmaklarını görmek için bölgeye giderseniz etrafta da çeşitli ve antik tarih eserleri de gezerek tarihten zevk alabilirsiniz. Yazgirt Kalesi adında Sasani krallar ve İslam öncesi döneme ait olan eski bir kentin kalıntıları Mamatin ırmaklarından az bir mesafede bulunuyor. Kalenin kalın taş duvarları ile yüksek ve stratejik bir bölgede inşa edilmesi ise bu tarihi eserleri daha da çekici kılıyor.
Araplar misafirhanesi de Ramhormuz kentinin diğer turistik mekanlarındandır. Bu mekan eski tarihi ve tabii ki kamıştan yapılan bungalov evleriyle Huzistan ilinin çekici turistik mekanlarından biri haline gelmiştir. Ramhormuz Arap Misafirhanesi ise İran Ulusal Miras Listesi'ne kayda geçmiştir. Bu muhteşem cazibe merkezlerinin bir arada bulunması Ramhormuz kentinde eşsiz bir turizm alanı oluşturmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bugün İran'ın doğa harikalarından bir diğerini Mamatin zift ırmaklarını sizlere tanıttık.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
جامع عشق وإيمان مكان. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 4. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Cami, İslam peygamberinin Medine'de ilk İslam devletinin temelini atmasına paralel olarak temeli atılan ilk sosyal kurumdur. Cami, 1400 yılı aşkın hayatı boyunca engebeli bir dönemi geride bıraktı. Camiler bazen kralların saraylarının ihtişamıyla boy ölçüşecek seviyede görecede ihtişam kazanmasına karşın hiçbir zaman batında asaletini ve Allah'a kulluk etmek için en temiz ve en mutahhar mekan olma özelliğini kaybetmedi ve kaybetmeyecektir. Gerçekte cami kıbleye doğru bakan ve Allah'a ibadet etmek ve namaz kılmaya tahsis edilen pak ve her türlü kirden ve olumsuzluktan münezzeh olan bir alandır. Çoğu zaman camilerin çevresine duvar örülür ama bazen de etrafına hiçbir engel oluşturulmaz. Camiler bazen ipek halılar ve bazen de yumuşacık kumla döşenir. Bazen bu toprak parçasının üzerinde yüksek duvarları, çatıları, kubbeleri ve minareleri ile devasa binalar inşa edilirken bazen de bu ihtişamlı yapıların hepsinden yoksun sade bir binadır. Fakat camilerin en ilginç ortak özelliği hepsinin pak ve kutsal birer mekan olması ve en sade cami ile en ihtişamlı cami arasında bu bağlamda hiçbir farklılık bulunmamasıdır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicret ederek Medine kentine geldiğinde İslam'ın egemenliğini pekiştirmek için ilk adımda kentte hükümet ve komuta merkezi olarak bir cami inşa etti. Böylece insanlar bu mekanı ibadet, siyaset, kültürel ve sosyal faaliyetlerinin merkezi olarak tanıdı. Bu mekanda hem hükümdar ve hem halk her ikisi bulunuyor ve ilahi ahkam bu mekanda tebliğ ediliyor. Bu cami Allah Resulü ve sahabenin bir araya gelerek buluştuğu mekandı. Allah Resulü ilahi ahkamı büyük bir sevgi ve aşkla insanları hidayete erdirmek ve mutluluğa ve saadete kavuşturmak amacıyla uyguluyordu. Üstelik o hazret tüm ilahi ahkamda kendisi öncüydü ve her ilahi talimatı ilkin kendisi yerine getirir, böylece İslam toplumuna örnek olurdu. Öte yandan kim İslam peygamberini ziyaret etmek istiyorsa camiye geliyor ve bu kutsal mekanda Allah Resulü talimatını bizzat veya sahabeden birinin aracılığı ile halka tebliğ ediyordu. Bir başka ifadeyle Allah Resulü'nün cami ya da günümüzde Mescid-i Nebi olarak bilinen mekan, Müslümanların dini farizelerini yerine getirmek için toplandıkları ilk temel alan olmakla beraber İslam'ın ilk evrensel ilmi, siyasi ve sosyal faaliyetlerinin de merkezi oldu. Nitekim İslami hükümetin temeli atılan bu camide İslam dininin ilkeleri ve talimi bütün dünyaya yayıldı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği ilk günlerde Kuba adında bir bölgede cami inşa etti. Bu caminin inşaatı konusunda muteber tarihi kaynaklarda şöyle deniliyor. Pazartesi günüydü. Allah Resulü Kuba mahallesine geldi. Kuba, Medine'nin çevresinde havası çok hoş olan bir yerdi. Bu yüzden Kuba'da birçok hurma bahçesi vardı ve halen de vardır. Bu bölgenin halkı Allah Resulü'nü karşılayan ilk insanlar. İslam peygamberi Kuba'ya geldiğinde burada birkaç gün ikamet ederek Hazreti Ali aleyhisselam ve başta kızı Hazreti Fatıma selamullah olmak üzere diğer bazı ehli beyt fertlerinin kendisine katılmalarını bekledi. Ardından hep birlikte o günlerde Yesrib olarak anılan Medine'ye doğru hareket etti. İslam peygamberi Kuba'da 4 gün kaldı ve o günlerde çevresi sade bir duvarla çevrili bir caminin inşa edilmesini buyurdu. Böylece Kuba Camii İslam peygamberinin inşa ettiği ilk cami oldu. Allah Resulü Kuba Camii'nde namaz kılmanın fazileti hakkında şöyle buyurdu. Kim Kuba Camii'ne gelir, burada 2 rekat namaz kılacak olursa umre sevabı ile geri döner. İslam peygamberi daha sonraları ve Medine'ye yerleştikten sonra her hafta, cumartesi ve bazen de pazartesi günleri bu camiye gelir ve namaz kılardı. Allah Resulü Küba'da 4 gün ikamet ettikten sonra Medine halkının coşkulu karşılaması sırasında Cuma günü bu kente geldi. O sırada Medine halkı aşiretler halinde Allah Resulü'nün önüne çıkıyor ve onların yanında ikamet etmesini talep ediyordu. Bazıları ise o Hazret'in bindiği devenin dizginini tutarak kendi evine doğru çekiyordu. Ancak Allah Resulü şöyle buyurdu. Bırakın deve yoluna devam etsin. Çünkü o görevlidir. Nerede diz çöker ve yere oturursa orası benim ikametgahım olacaktır. Bu tedbirde ise 2 nokta yer alıyor. İlkin Mescid-i Nebi'nin inşa edildiği mekanın Allah-u Teala tarafından seçilmiş olması, hatta Resulullah'ın iradesi bile bu seçimde rol ifa etmemesidir. İkincisi, bu tedbir genellikle birbiriyle sıkı rekabet ve sürtüşme içinde olan Medineli aşiretlerin arasında anlaşmazlık çıkmasını engelledi. İslam peygamberini taşıyan deve yoluna devam etti ve sonunda Beni Malik bin Neccar mahallesine, yani şimdi Mescid-i Nebi'nin bulunduğu yere vardı ve aniden durdu. Böylece bu mekanın belli olmasının ardından Allah Resulü resmen bu mekana cami inşa edilmesini emretti. Caminin inşaatı sırasında da dikkat çeken önemli bir nokta, Resulullah'ın da başkaları gibi hatta herkesten daha fazla çalışmasıydı. Öyle ki sahabenin sürekli o hazretten bu işleri yapmaması ve istirahat buyurmasına yönelik talepleri fayda etmiyor ve Resulullah cami inşaatına yardımcı olmaya devam ediyordu. Kuşkusuz bu durum sahabenin önderlerini izleyerek daha büyük bir şevk ve coşku ile çalışmalarına sebep oluyordu. Öte yandan Mescid-i Nebi'nin planı eşsiz ve emsalsiz bir plandı. Bu caminin binası o dönemde var olan hiçbir binaya veya mabetlere ve diğer dinlerin ibadet mekanlarına benzemiyordu ve tamamen İslam'ın asil ruhuna göre inşa edilen bir bina idi. Kuşkusuz Allah Resulü o dönemde Şam ve Mezopotamya gibi bölgeleri yaptığı seyahatleri sırasında kilise ve sinagog binalarını çok görmüştü. Fakat cami inşaatında bu planların hiçbirini kullanmadı. Cami inşaatında duvarların bir metre yüksekliğine kadar taş kullanılırken geriye kalan kısmı kerpiçle örüldü ve çatısı da hurma ağacının dallarıyla kaplandı. İnşa edilen bu cami gayet doğal ve sade bir yapıya sahipti. Rivayetlere göre Allah Resulü'nden cami binasının niteliği ve özellikleri soruldu. O Hazret şöyle buyurdu. Benim camim Musa'nın gölgeliği gibidir ki bazı ağaçları beraberinde taşıyordu. Allah Resulü binanın sadeliğini insan ömrünün kısalığına bağlayarak şöyle devam etti. Ölüm ve ecel tüm hızıyla insanların başına gelir. O dönemde caminin bir bölümü yoksul insanların iskanı için tahsis edildi. Yoksulların önemli bir bölümü Medine'yi hicret etmek için evini yurdunu bırakmak zorunda kalan ve aşiretinden konumundan el çekerek yoksulluğu Allah'a ibadetle beraber tercih eden insanlardı. Bu insanlar bir süre sonra Soffa ashabı olarak ün yaptı. Cami inşaatı ile beraber inşaatı gerçekleşen bir başka binada Allah Resulü'nün hücresi veya odasıydı. Daha sonraları sahabeden kim mali gücü el verdiyse caminin kenarında bir hücre yaptırdı ve o hücreden camiye bir kapı açtı ve namaz sırasında o kapıyı kullandı. Hicretin 3. yılında Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamın odasından başka diğer tüm kapıların kapatılmasını emretti. İslam peygamberinden sonra ve İslam dininin gelişmesi ve Müslümanların sayısının artması ve Mescid-i Nebi'nin alanının yeterli olmaması yüzünden halifeler camiyi genişletmeye karar verdi. Bu genişletme çalışması birkaç aşamada gerçekleştirildi. Abbasi halifeleri dönemine kadar devam etti ve Mescid-i Nebi'nin yüz ölçümü 9000 metrekare oldu. Osmanlı döneminde Mescid-i Nebi birkaç kez restore edilerek genişletildi. Fakat en temel çalışma Kameri 1265 yılında Abdülhamid döneminde yapıldı ve Mescid-i Nebi'nin restorasyon çalışması tam 13 yıl sürdü. Günümüzde Ehl-i Beyt fertleri ve masum imamlar ve halifeler ve bazı sahabenin adlarının Mescid-i Nebi'deki levhaların üzerinde yer alması Osmanlı döneminde yapılan çalışmaları mirasıdır. Bu adlardan biri İmam Zaman aleyhisselamın adıdır ve Muhammed Mehdi şeklinde yazılmıştır. Bu ad geçmiş yıllarda içinde canlı anlamına gelen hay kelimesi gözükecek şekilde yazılmıştı. Fakat şimdi üzerinde yapılan müdahalelerle hay sözcüğü bozulduğu anlaşılıyor. Mescid-i Nebi Suud Hanedanı döneminde de birkaç kez restore edilerek genişletildi. Medine kenti Mescid-i Nebi'nin bereketi sayesinde büyük saygınlık kazanan bir kenttir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Hazreti İbrahim Mekke'yi güvenli ilan etti ve halkı için dua etti. Ben de Medine'yi öyle yaptım. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mu Mutfak Kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresini giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran Kürdistan eyaletinde tarihi Sanandaj kentine giderek yöre halkının iki sevilen yemeği yani aşhalub ve şiş kebabı ile tanışacağız.
Senindeç kentine hoş geldiniz. Binlerce tepeli, bol camili ve Kürdistan eyaletinin merkez kenti. Senindeç, İran'ın en yeşil kentlerinden biridir ve ılıman ve rutubetli bir havası vardır. Kentin doğal güzellikleri, dağlık manzaralar ve birçok tepe çevrelemiştir. Senindeç'in havası bahar ve yaz aylarında ılıman ve çok iyidir. Ve bölgenin dağlık olması ise dağcılar ve doğa gezginleri için iyi bir fırsat ve ortam sunuyor.
Günümüz Senandaj kenti bundan 400 yıl önce inşa edildi. Kentin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda bin yıllar öncesine ait mezarlar bulunmuştur. Bunun da bölgenin binlerce yıl mazisi olduğunu ve halkın yaşadığı bir bölge sayıldığını gösteriyor. Senandaj kentinin tarihi ve geleneksel dokusu zaman aşımı ile kendi güzellik ve asaletini korumuştur. Başka bir ifadeyle kentin itibarını arttırmıştır. Kentin en önemli tarihi binalarından Ulu Cami veya Mescid-i Darül İhsan, Senandaj Müzesi, Muşir Divanı İmareti, Mülket Tüccar, Abidar Eğlence Parkı Kompleksi ve diğer birçok mekana değinebiliriz.
Kentin birçok tarihi binası Safaviler ve Kacarlar dönemine aittir ve dönemin güzel binalarının mimarisi bu dönemlere ait olduğunu açıkça belirtiyor. Örneğin Kacarlar dönemine ait değerli binalardan Hosruabad İmareti, dönemin Kürdistan valisi Emanullah Han Erdelan valinin emriyle 6000 metrekarelik alanda ve 3 katta inşa edilmiştir.
Senandaj kenti 2019 yılında UNESCO tarafından müzik temasıyla UNESCO'nun yaratıcı şehirler listesine dahil edildi. Bu seçim, Senandaj'daki müziğin çok çeşitli ve zengin olması ve halkın kültürünün ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Kürt müziğinin en özgün çalgı aletleri zurna ve davuldur. Kürt müziğinde de tef ve tamburun yeri bir ayrıdır.
Bu eyalette yaygın olan müzik aletleri arasında tefin halk yanında başka bir yeri vardır. Bu yüzden Senandaj kenti İran'ın tef çalgıcılarının başkenti olarak bilinir. Bu şehirde her yıl vurmalı çalgılara özel bir müzik festivali düzenleniyor. Festival başlangıçta eyalet çapında yapıldı fakat şimdi ülke çapında düzenleniyor ve uluslararası bir festival haline geldi. Dost davası başlığı altında festivalin yan etkinlikleri olarak büyük tef orkestrasının performansı birçok turistin Senandaj kentine akın etmesine ve bu kültürel etkinliği yakından izlemelerine sebep oluyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Kürt kültüründe müziğin yüksek bir konumu vardır. Ve bu konu Kürdistan bölgesinden birçok çalgıcı ve sanatçının dünya çapında şöhrete kavuşmasına sebep olmuştur. İran'ın Kürt sanatçılarından Üstad Şahram Nazeri, Sohrab Pur Nazeri, Nasır Rezari, Hasan Zirak, Muhammed Mamli ve diğer birçoklarına işaret edebiliriz.
Sohbetimizin ilk bölümünde kısaca Senendeç kenti ve musikisi hakkında konuştuk. Programımızın devamında sizleri yöresel Kürt halkının çok sevilen yemeklerinden ikisiyle tanıştırmak istiyoruz. Bunlardan biri halkın çok sevdiği aş haluf'tur.
Senendeç dağlık doğası ve elverişli iklimi nedeniyle her türlü yerel ve güzel kokulu sebze ve ot yetiştirmeye uygun bir yerdir. Bu nedenle burada birçok yöresel yemekte çeşitli kokulu ve yerel sebzeler kullanılır. Haluf aşı, yöresel sebzelerle pişirilen leziz bir yemek türüdür. Kürdistan halkı bir nevi koyu ve daha fazla malzemeli çorba olan aş tarzı yemekleri sonbahar ve kış aylarında pişirirler. Bu aşın bir diğer adı ise abguşt gure, yani koruklu et suyudur. Ve genelde ezilmiş et ve koruklu bulca su ile pişirilir.
Tahran Radyosu.
Haluf aşını hazırlamak için 500 gram et, 400 gram pirinç, 300 gram nohut, 250 gram beyaz fasulye, 2 adet orta boy soğan, istenilen miktarda koruk suyu, 1,5 ölçekte nane, maydanoz, pancar yaprağı ve taze soğan, sıvı yağ, tuz, karabiber, zerdeçal. Bu leziz yemeğin hazırlanışı yaklaşık 2 saat sürer. Şimdi tarife geçelim.
Haluf aşı için önce soğanları küp doğrayın ve yağda pembeleşinceye kadar çevirin. Ardından kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin ve biraz kavurun. Ardından nohut, fasulye ve pirinci baharatlarla birlikte tencereye alın. Et ve tahıllar hafif pişince daha önce yıkayıp doğradığınız otları tencereye alın. Bir miktar ılık su ekleyin ve ocağı kısın. Et ve nohutlar pişince küp doğradığınız patatesleri ekleyip yaklaşık yarım saat sonra patatesler pişmiş olacaktır. Zevkinize göre aşınızın daha sulu veya daha kıvamlı olmasını istiyorsanız su ekleyebilirsiniz. Aşınız tamamen piştikten sonra zevkinize göre kesin koruk suyu ekleyin ve afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin son bölümünde sizlerle birlikte İran'ın Kürdistan yöresinin şiş kebabını pişireceğiz. Bu yörede çeşitli kebapların yapımı halkın daha çok besicilik yaptıkları için çok yaygındır. Şiş kebap ise daha çok av etinden yapılır ve bu yüzden göçebe hayatı süren ve besiciler arasında çok daha fazla hazırlanır.
Şiş kebap için 1 kilo dana veya koyunun tercihen sırt eti, 6 kaşık yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 adet soğan, 50 gram nane yaprağı, 6 çorba kaşığı zeytinyağı, istenilen miktarda demlenmiş safran, tuz, karabiber ve ayrıca domates gerekiyor.
Bu leziz kebap için önce etleri istenilen boyutlarda doğrayın. Soğanları soyun ve rendeleyerek suyunu alın. 2 diş sarımsağı soyun ve ince doğrayın. Soğan ve sarımsakları zeytinyağı, nane yaprakları, yoğurt, safran ve karabiber ile karıştırarak harmanlayın. Ardından karışımın içinde olan kabın üzerine kapatın ve 6 ila 12 saat buzdolabında bekletin. Bunun için eti önceki akşamdan terbiye ederek bekletin. Daha sonra şişe çektiğiniz etleri mangalda veya tavada pişirin. Tabii ki İran usulü kebabın yanında domatesleri de şişe dizin ve pişene kadar mangalda çevirin. Etler pişince pilavın yanında veya dürüm halinde çeşitli İran ekmekleriyle Yanında doğranmış soğan, sumak veya taze rihan ile birlikte afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde imamet meselesini açmaya devam etmek istiyoruz.
Velayet yüce Allah'a aittir. Allahu Teala tüm kullarının üstündedir ve yüce Allah bu velayeti vahiy emini ve risaletin taşıyıcısı ve sırlarının hazinesi olan peygamberine vermiş ve ardından o hazretin vasiyi Ali bin Ebu Talib'e sunmuştur ve hazret de yüce Allah'ın takdir ettiği bir ameli yerine getirirken onurlandığı şerefe sahip olan biridir ve o amel namazda rükû sırasında yüzünü sadaka vermektir.
Evet değerli dostlar, bugün yine İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonra Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın Resulullah Efendimizin halefi olması ile ilgili konumuza devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde bu konuyu Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinad ederek masaya yatırdık. Örneğin geçen bölümde en son Maide suresinin 3. ayetinin tefsirini ele aldık ve Yüce Allah'ın bu ayette kafirlerin hüsrana uğradığını ve dinin tamamlandığını buyurduğunu beyan ettik. Yine tarihi belgelere göre o gün hicretin 10. yılının Zilhicce ayının 18. günüydü ve Allah Resulü o özel günde Hazreti Ali aleyhisselamı kendisinden sonra Müslümanların veliyi ve önderi olarak ilan etti. Ancak bundan başka bir hadise de Hazreti Ali aleyhisselamın velayeti ve önderliği meselesine işaret ediyor.
Bu macera şöyle gelişiyor. Günlerden bir gün fakir bir adam Medine'de Mescid-i Nebi'ye girdi ve camide bulunanlardan yardım talebinde bulundu. Fakat hiç kimse yoksul adamı umursamadı. Yoksul adam ellerini göğe doğru kaldırdı ve yüksek sesle Allah-u Teala'ya seslendi. Ya Rabbim sen şahit ol. Ben Resulullah'ın camiinde yardım talebinde bulundum ama hiç kimse bana cevap vermedi. O sırada Hazreti Ali aleyhisselam namaz kılmakta ve rükû halindeydi. Hazreti Ali aleyhisselam parmağıyla yoksul adama işaret etti. Yoksul adam öne geldi ve o hazretin parmağındaki yüzüğü çıkardı. Allah Resulü namazdan sonra yoksul adamdan sordu. Acaba sana kimse bir şey verdi mi? Yoksul adam Hazreti Ali'ye işaret ederek, "O adam şu yüzüğü bana verdi," dedi. Allah Resulü bunun üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam hakkında duada bulundu. Resulullah'ın duası henüz bitmeden Maide suresinin 55. ayeti nazil oldu. Sizin dostunuz, veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler.
Bu ayetin nazil oluşunun şanı cüz'i farklarla beraber hemen hemen aynı şekilde Şii ve Sünni kaynaklarda yer alıyor. Gerçi tüm kaynakların söylediği şey birdir. Ehl-i Sünnet'in çok sayıda kitap ve kaynaklarında bu ayetin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şanında nazil olduğu belirtilmektedir. Yine Resulullah'ın sahabesinden Abdullah İbni Abbas, Ammar Yasir, Ebu Zer Gaffari, Cabir İbni Abdullah Ensari, Bilal Habeşi, Uns bin Malik ve diğer birçok sahabede bu macerayı rivayet edenlerdendir. Müfessirler o güne kadar hiçbir Müslümanın rükû sırasında sadaka vermediğini ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bunu yapan ilk kişi olduğunu belirtiyor.
Öte yandan Ehl-i Sünnet'in de birçok önde gelen büyük şahsiyeti de kitaplarında ve eserlerinde bu maceraya işaret etmişlerdir. El-Gadir adlı değerli eserin sahibi Allame Emini bu macerayı Ebu İshak Salebi'nin tefsirinden naklettikten sonra bu ayetin nazil oluşunun şanını anlattığımız olay olduğunu eserlerinde beyan eden Ehl-i Sünnet'in çok sayıda tefsir ve hadis ustalarından söz ediyor. Teberi, Vahidi, Razi, Nişaburi, İbn-i Sabah Maliki, İbn-i Talha Şafii, Sebet İbni Cuzi ve Harezmi Allame Emini'nin söz ettiği bu müfessirlerden bazılarıdır.
Bazı müfessirler bu ayette veli sözcüğünün dost ve yaver anlamına geldiğini belirtiyor. Ancak bu ayet-i şerifede yer alan veli sözcüğü bu anlama gelmiyor. Zira dostluk ve yardım etmek sadece namaz kılan ve rükû sırasında infak edenlerle sınırlı değildir. Dostluk genel bir hükümdür ve tüm Müslümanları kapsar. Yani tüm Müslümanlar birbirini sevmeli ve birbirine yardımcı olmalıdır. Oysa bu ayette has bir sıfattan söz ediliyor ve belli bir kişiye işaret ediliyor. Eğer ayet sırf zekat vermeyi işaret etmiş olsaydı birçok insanı kapsardı. Zira birçok insan zekat verir. Ancak rükû sırasında zekat vermek herkesin yaptığı bir iş değildir ki bunu genel bir ilke olarak zikredelim. Aslında her tarafsız insan bu ayetin belli bir hadiseye ve belli bir insana işaret ettiğini anlayacaktır. Nitekim herkes de bu ayetin Ali bin Ebu Talib aleyhisselam hakkında olduğunu itiraf ediyor. Bu ayette veliden maksat, önderlik ve liderlik anlamına gelen velayettir. Özellikle bu velayet Resulullah'ın velayeti ve Allah'ın velayeti ile bir tutulmuş ve her üçü bir cümle ile beyan edilmiştir. O zaman bu ayetin üzerinde biraz düşünmekle gerçekte Yüce Allah'ın bu vasıflarla Resulullah'ın imamını ve halefini tanıtmak istiyor.
Bu ayete göre velayet Yüce Allah'a aittir. Allah-u Teala tüm kullarının üstündedir ve Yüce Allah bu velayeti vahiy emini ve risaletin taşıyıcısı ve sırlarının hazinesi olan peygamberine vermiş ve ardından o Hazretin vasiyi Ali bin Ebu Talib'e sunmuştur ve Hazret de Yüce Allah'ın takdir ettiği bir ameli yerine getirirken onurlandığı şerefe sahip olan biridir ve o amel namazda rükû sırasında yüzüğünü sadaka vermektir.
Bu öykü hakkında hatırlatılması gereken bir başka nokta, insanları ve şahsiyetleri tanıtırken farklı yöntemlerin kullanılmasıdır. İnsanlar tanıtmanın bir yöntemi, o insanın sıfatlarını ve özelliklerini hatırlatmaktır. Böylece muhataplar bu özelliklerin müstakının kim olduğunu bulur. Kur'an-ı Kerim burada aynı yöntemi kullanmıştır. Yani Hazreti Ali aleyhisselamın adını zikretmeden o Hazretin sıfatlarını beyan etmiştir. Gerçekte Kur'an-ı Kerim Hazreti Ali aleyhisselamdan başka hiç kimsede müstakı olmayan sıfatlar ile söz etmiştir. Bu durum bir sınıfta bir öğretmenin sınıfın en seçkin öğrencisini anlatırken o öğrencinin sadece özelliklerini anlatması fakat adının hiç söz etmemesine benzer. Oysa öğretmenin saydığı sıfatlardan hareketle tüm öğrenciler öğretmenin kimi kastettiğini bilmektedir.
Şimdi geçen birkaç programımızda ele aldığımız ayetlerin muhtevası, ayrıca İslam peygamberinin Hazreti Ali aleyhisselam hakkındaki değerli beyanatından hareketle İmam Ali aleyhisselamın imameti ve velayeti ve Allah Resulü nezdindeki konumunu anlamış oluruz. Sözün devamında ise imametle ilgili olan Ehl-i Beyt meselesine değinmek istiyoruz. Gerçekte İmam Ali aleyhisselam ile Resulullah Efendimizin değerli kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın izdivacı ile birlikte tarihte eşine rastlanmayan emsalsiz bir aile kuruldu. Bu pak ve nurani ailede ise büyük ve tarih yazan insanlar yetişti, büyüdü ve her biri kendi çağında ve kendi devrinde İslam inancının hakiki koruyucuları oldu. İslam peygamberi bu pak ve mukaddes ve nurani aileden kendisinin ehli beyti şeklinde söz etti. Bu mükemmel insanlar vahiy mektebinde yetişti ve hiç kuşkusuz hiç kimse onlar kadar İslam peygamberine yakın olmadı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beyt fertlerini sürekli sever, sayardı. Bu özel ilgi ve bakış sadece duygusal ilişkiler ve akrabalık bağları yüzünden değildi ve asıl bu seçkin insanlarda toplanan sayısız ahlaki erdem ve fazilet yüzünden o Hazret Ehl-i Beyt'inin üyelerini sevip sayıyordu. Öte yandan Ehl-i Beyt fertlerinin konumu Allah Resulü'nün son vasiyetinde onlardan Kur'an-ı Kerim'den sonra en değerli yadigarı olarak söz edeceği kadar yüce ve yüksekti. Nitekim Allah Resulü'nden geriye kalan ünlü hadise göre Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt birbirinden ayrılmaz ve birlikte beşeriyeti hidayete erdirir. İslam peygamberi bir vecizesinde Ehl-i Beyt'in kurtarıcı rolüne işaret ederek şöyle buyuruyor. Benim Ehl-i Beyt'im yıldızlar gibidir. Öyle ki insanlar onların yardımıyla deniz ve karada yolunu bulur ve karanlıktan ve sapkınlıktan kurtulur. Benim ehli beytime sığınanlar sapkınlıktan ve yok olmaktan ve ihtilaftan korunur ve onlara muhalefet edenler ihtilaflara sürüklenerek şeytan hizbine girer.
İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'i hakkındaki tabirleri bu insanların ümmet için birer referans ve İslam dinini beyan etmekte eksen rol ifa edecek insanlar olduklarını ve bu büyük semavi dinde her türlü bid'at ve sapmayı önleyebileceklerini ortaya koyuyor. İslam dininde Müslümanların işleri ve beşeri camianın yönetimi herkesin eline düşmesi asla kabul edilemez. Kuşkusuz toplumun dini hidayetini ve önderliğini üstlenmek ve Resulullah'ın yerine geçmek isteyen insan, bakış, marifet, düşünce, bilim, davranış, pratik seyir ve benzeri özelliklerde Allah Resulüne çok yakın olması gerekir. Bu yüzden İslam peygamberi çeşitli etkinliklerde ve nerede şartlar uygun olursa Ehl-i Beyt'inin şanını ve makamını takdir ediyordu ve bu değerli insanların yüce konumunu hatırlatıyordu. İslam peygamberi Hazreti Ali Aleyhisselam ve kızı Fatıma'nın evine gidiyor ve şöyle buyuruyordu. Selam olsun size ey nübüvvet Ehl-i Beyti. Ve böylece onları İslam ümmetine tanıtıyordu. Bu mesaj aynı zamanda tüm tarihe ve tüm beşeriyete verilen bir mesajdı ki insanlar onları tanısın ve yaşamlarında onları örnek alsın.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast.
Saniyeler hızla geçiyor ve akreple yelkovan 12'ye yaklaşıyordu. Seyit Ali uzun adımlarla camiye doğru hızla yürümeye çalışırken kendi kendisiyle düşünüyordu. Dini kavramlar gerçek anlamlarından ne kadar da uzaklaşmış. Mümin olduklarını iddia edip ancak hayatları imansızların hayatından ne kadar farksız. Amelsiz iman, insanı hiçbir yere vardırmayan, ödünç alınan imanlar. Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın 3. bölümünü dinliyorsunuz. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve velayet adlarında 4 bölümden oluşan kitaptır. Bugünkü bölüm, müminlerin özellikleri. Namazın ardından toplantının konuşmacısı, namaz kılanların salavatları ile vaaz masasının arkasına geçti ve hiçbir ön konuşma yapmadan Enfal suresinin ayetlerini kıraat etti ve ardından onları açıklamaya başladı.
Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfâl. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Ey Muhammed, sana enfal hakkında mı soruyorlar? Enfal tüm Müslümanlara ait olan servetlerdir. Madenler, ovalar, dağların etrafında ve üstündeki geniş meralar ve de savaş ganimetleri. Bedir Savaşı Müslümanların zafer kazandığı ilk savaştı ve büyük ganimetler kazandılar. Bu yüzden Müslümanlar arasında ganimetlerin kime ait olduğu konusunda tartışma çıktı. Bu tartışmalar giderek ihtilafa dönüştü. Bu yüzden Resulullah Efendimizin huzuruna çıkarak o hazrete bu konuyu sordular. Enfal suresinin ilk ayeti bu soruya cevap vererek şöyle buyuruyor. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki ganimetler Allah ve peygambere aittir. Seyyid Ali halka hitap ederek soru sorarcasına şöyle dedi. Allah'a aittir, Allah'ındır ne demek? Sonra biraz duraksamanın ardından bizzat şöyle yanıt verdi. Allah'ın ihtiyacı yok ki, Allah'a ait olan aslında Allah'ın kullarına aittir ve Allahü Teala'nın belirlediği salih yollarda harcanmalı. Seyyid Ali yine biraz duraksadı ve muhataplarının zihnini hazırlamak için tekrar sordu. Şimdi neden Allah'tan sonra peygamber söz konusu olmuş? Yoksa Allah Resulü Allah'a karşı bir kutup mu? Ki Allah ve Allah Resulü için diyor. Herkes bunun Allah malı olduğu, biz de Allah kullarıyız demesi mümkün. Bu iddialı isim, iyi görünümlü, bu çekici popüler isimle bu kamu malını kişisel harcamalar için kullanabilirler. Bu yüzden Allah'ın temsilcisi ve insanların işlerinin kayyumu sayılan bir merkeze ve güçlü bir ele sahip olmak gerekir. O kimdir? O Allah Resulüdür. Resul burada ilahi hükümet ünvanındadır. Yani Resul dünyadan gidince enfal imamın elinde olacak. İmam yani ilahi hakim. Masum imamlar insanlara hükümet etmediği dönemde Allah tarafından halka hükümet edebilen ve etmesi gereken kişi enfal ve kamu servetlerinin tüm kontrolünü elde bulundurur. Peygamberin hayatta olduğu dönemde Resulullah onun ardından masum imam, eğer masum imam olmazsa ilahi adil imam, İslami hükümetin kontrolünü elinde tutması gereken kişi, İslam hükümetinin sorumlusu olması gereken kişi enfaldan sorumludur. İnsan ancak iman ettiği ve ona göre hareket ettiği takdirde gerçek mümin olduğunu iddia edebilir. Onun hayatı ve varlığının gerçek içeriği Allah'ı inkar edenden farklı olan kimse, her ikisi birkaç günlük yaşam için birkaç gün daha fazla nefes almak ve iki lokma daha fazla yemek için zulmettiklerinde tüm faziletleri ayaklar altına almaya hazırlar. Fakat birisi açıkça ben Allah'a inanmıyorum diyor, diğeri ise Allah'a inandığını iddia ediyor. Seyyid Ali Enfal suresinin ikinci ayetini kıraat edip şöyle dedi. Bakınız bu ayet bize şöyle buyuruyor. Eğer müminseniz bu üç işi yapın. Önce takvalı olun, ikincisi ihtilafları aranızda çözün ve hepsinden daha önemlisi Allah ve Resulüne itaat edin ki bu temel bir ilkedir ve tüm iyi işler ve tüm kötü işlerden uzak durmayı kapsıyor. Seyyid Ali buraya varınca şöyle bir soru sordu. Şimdi Allah'ın emri nedir? Biraz duraksadı ve daha sonra kendisi cevapladı. Allah insanın malı hakkında, insanın canı hakkında, insanın ömrü hakkında, insanın diğer insanlarla ilişkisi hakkında, insanın Allah ile ilişkisi hakkında, insanın hayvanlar ve hatta bitkiler ile ilişkisi hakkında, sorumlulukları, görevleri hakkında görevler belirlemiştir. Bunda da Allah'a itaat ederseniz biz müminiz diye bilirsiniz. Enfal suresinin 2 ila 4. ayetleri, müminlerin özellikleri ve iman şartları hakkında şöyle buyuruyor.
İnnemâ el-mü'minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânâ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Bu ayetlerde gerçek mümin için 5 özellik tanıtılmıştır. Bu 5 özellik bizde olmayabilir ama eğer birileri bu özelliklerin oluşması yolunda çalışıp çabalarsa yine de mümin adına layıktır. 2. ayetin başında müminler Allah'ı andığında yürekleri ürperenler diye tanıtılıyor. Fakat Allah'tan korkmak ne anlamdadır? Acaba bir suçlunun kadının önündeki korkusu mu? Yoksa başka bir şekilde ve daha latif hali mi? Bu soru üzerine bazı öğrenciler ve diğerlerinden daha fazla düşünce ve akla dayalı olanlar başlarını hayır diye salladılar. Seyyid Ali şöyle devam etti. Belki birileri ben günah işlemedim. Allah'tan da korkmuyorum. Evet, insanı cezalandırması gereken kadı ve savcı önünde duran kişinin bir suç işlemeyen birinin duruşu farklıdır. Fakat kim günah işlemediğinden emin olabilir? Bir başka korku da var ki marifetten, bilgiden kaynaklanır. İnsan büyük eşyalar, ihtişamlı gerçekler karşısında korku ve şaşkınlık hisseder. Bu insan varoluşunun doğasıdır. İnsanın ruhsal ve bedensel yapısı bunu gerektirir. Her büyük şey karşısında dehşet durumunu kendi içinde hisseder. Onun korkulacak bir tarafı olmayabilir fakat bu dehşet onun büyüklüğü ve karşısındakinin aşağılık duygusundan kaynaklanıyor. Allah'tan böyle bir korku istenir, gereklidir, yararlıdır. Allah karşısında kendini küçük ve hakir gören ve Allah'ı kendisinin tüm işlerinin Allah tarafından kontrol edildiğini gören böyle bir insan, alim Allah'ın ona belirlediği doğru yoldan başka bir yolu izlemez. Bu, Müslüman ve Müslüman toplumunda amel ve hareketin ve çabanın en büyük uygulama garantörüdür. Seyyid Ali vecil, yani ürpermek, ihtişamından dolayı korkmanın anlamını muhataplarına açıklamak için şöyle devam etti. Emirül müminin gece yaralarında, Ramazan ayı gecelerinde kıvrandığını ve gözyaşı döktüğünü gördüğümüzde bunlar sahte değil. İmamın gözyaşları ve sızlamaları ve ağlamalarının başkalarını eğitmek için olduğunu söyleyenler ne kadar bilgisiz ve eksikler. Seyyid Ali konuşma tonu değişti. O muhataplarında iyi bir görüntü oluşturmak için onların zihinlerini tamamen meşgul etmek istiyordu. Bu yüzden sordu. Neden ağlıyorlardı? Bir an sessizliğin ardından şöyle devam etti. Zira Allah hakkında daha fazla şey biliyorlardı. Emirül Müminin Allah'ın kutsal varlığında benim ve sizin yakını gören gözlerimizin göremeyeceği ve kavrayamayacağı bir ihtişam ve azamet görüyor. Seyyid Ali biraz duraksadı ve söylediklerinin muhataplarının beynine yerleşmesine izin verdi. Sonra ayetin ikinci bölümünü tekrar tilavet etti.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
Onlara ayetleri okununca da inançlarını artırır. Müminin bir diğer göstergesi Allah ayetleri onlara okunduğunda imanlarının artmasıdır. Bu iman tıpkı bir tohum gibi onun kalbinde, onun ruhunda büyür, tıpkı bitkide dalları ve kökleri güçlenir ve kalınlaşır. Çocukken bir kelime öğrenip, buluğ çağındaki şüpheler nedeniyle kendi azamet ve büyüklüğünü kaybeden ve ruhlarında yarım yamalak bir iman kalınca çeşitli olaylar ve hareketler nedeniyle sürekli azalır. Böyle bir iman günün birinde tamamen insandan alınır. Bu çeşit iman müstevdi imandır, yani ödünç alınmıştır. Mümin böyle değildir. Gerçek mümin kalbinde dini ve ilahi ilim ve hakikatlerden bir kelime bile olsa o kelimeyi tefekkürle, dikkatle ve çok düşünmekle yok olmaktan kurtarır. Gerçek mümin böyledir. Ve onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Ayetin devamı müminlerin diğer işaretlerini anlatır ve o da onların kendi Allah'ına tevekkül etmeleri ve dayanmalarıdır. Tevekkül ederler. Ne demek? konuşmaları ve sözleriyle muhataplarına net bir görüntü çizmek isteyen, caminin vaizi konuşmasına şaşırmış bir tonla devam ederek, yani bir şey yapmadan Allah kendisi düzeltir mi demek diyerek şöyle devam etti. Hayır, tevekkül etmenin anlamı bu değildir. Görevler ve sorumlulukları ve yükümlülükleri karşısında kendi gücünü sorumlu bilmek yerine Allah'ın mucizelerini bekleyen biri, böyle biri Kur'an-ı Kerim'e amel etmediğini bilmelidir. Öyleyse tevekkül ne demek? Tevekkül demek, her halde Allah'a güvenmek ve ona umut etmek demektir. Halk arasında rivaçta olan bu söz, Seyyid Ali sesini biraz yükseltti ve şöyle devam etti. Herkes duysun ve herkes anlasın diye söylüyorum. Halk arasına rivaçta olan Allah kendisi düzeltsin. Allah kulundan bir şey gelmez. Lafı yanlıştır. Eğer Allah'ın kulunun elinden hiçbir şey gelmezse, yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve yok etmek için insan iradesi ve gücü kullanılmasaydı Allah peygamberleri görevlendirmez ve insanları onlara uymaya davet etmezdi. İlahi peygamberleri ağır görevlerle bu dünyanın savaş meydanına göndermezdi. Allah'ın birilerine gönderdiğini görüyorsanız bu yolsuzluğun kökünü kurutmak içindir ve onlar insan cinsindendir. Öyleyse insanın yolsuzluklarının kökünü insanların kurutması gerekir.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Onlar namazı ikame ederler, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Seyyid Ali müminlerin dördüncü özelliğini ki namaz kılmaktır açıklamaya gelince şöyle dedi. Beyler, dikkat edin. Ellezine yugimune's-salat ile ellezine yusallune's-salat arasında fark vardır. Yusallune yani namaz kılarlar fakat yugimune's-salat demek yani namaz ikame ederler. Namaz ikame etmek namaz kılmaktan başkadır. Sizce namaz ikame etmek ne demek? Birkaç ihtimal vardır. Bu ihtimallerin hepsi de doğru olabilir. Yani diyelim ki namaz ikame etmek, namaz kılmak demek. Yani namazı tam olarak kılmak. Yani doğru ikan, namazın öğretileri ve ilhamları ile ki eğer birileri böyle namaz kılarsa cidden felah ve kurtuluş onu bekliyor olacaktır. Fakat başka bir ihtimal de var ve o da bu ki, اَلَّذ۪ينَ يُغِيمُنَ السَّلَاتِ namazı ikame ederler yani toplumu, namaz kılan toplum yaparlar. Bu da falan kişinin namaz kılmadığı, onu namaz kılan yapsınlar anlamında değildir. Namaz kılan toplum yani sürekli Allah'ı anan ve Allah yolunda olandır. Yalnız sana kulluk ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyen bir toplum, Allah'tan başkasına ibadet etmez ve Allah'tan başka kimseye dayanmaz ve kimseden yardım istemez. Namaz kılan bir toplum yani her gün fesat ile başlarından yani gazaba uğrayanlar ve fesadı izleyenler yani sapıklardan beraat eder. Bu yüzden eğer birileri diğer insanları namaz kılan yapmaya çalışırsa, yolsuzluğun kökünü kazmak yolunda, ben ve sizi yok etmek yolunda, İslam ümmetinin üyeleriyle insanların üyeleri arasında sosyal ve beşeri birlik yaratmaya çalışmalıdır.
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
Ayetin devamı müminlerin diğer belirtilerini anlatmaktadır. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak ederler. Yani müminler onlara rızık olarak verdiklerimizden harcarlar. Burada malın adı yok. Onlara verdiğimiz para mı? Hayır, hiçbir farkı yok. Verdiğimiz paradan, verdiğimiz ömürden, verdiğimiz evlattan, verdiğimiz haysiyetten, verdiğimiz fiziksel güçten, verdiğimiz dilden, verdiğimiz fikir ve beyinden, verdiğimiz tüm imkanlardan. Seyyid Ali bir kez daha ayeti tilavet ederek şöyle devam etti. Buyuruyor ki, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden ne yapıyorlar? İnfak ediyorlar, yani yerinde harcıyorlar, her türlü harcamak değil. Mümin görünen, ey kardeşim, infak ediyor musun? Din adıyla ne kadar para harcanıyor fakat bunlar infak değiller. Zira hiçbir boşluğu doldurmuyor. Zira hiçbir derdi derman etmiyor. Zira bu muhtaç toplumun bir ihtiyacını bertaraf etmiyor. Bundan sonra zaman harcamak isterseniz, eğer haysiyetten harcamak isterseniz, eğer para harcamak isterseniz iyi düşünün. Bakın bu harcamakla infak mı ediyorsunuz yoksa boşuna mı harcıyorsunuz? İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve kerim bir rızık vardır. İşte anlattığımız marifet, umarım aklınızda kalmış ve kalacaktır. Eğer Allah birilerine mağfiret vermek isterse, bu gibilerinin günah yaralarını iyileştirir ve onlara onurlu bir rızık sağlar. Seyyid Ali saatine bir baktı ve Kur'an-ı Kerim karesinden anlattığı 4 ayeti tilavet etmesini istedi. Fakat yerini terk etmeden önce bir sonraki gün bilinçli iman ve imanın gerçekleri ve etkileri hakkında daha fazla açıklama yapacağına söz verdi. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın 3. bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.